Ayrım 24.
Azınlık halleri meselesinde cihan emperyalizminin siyasi oyunları. Naçiz eserimizin başından itibaren kayda geçtiğimiz vakalar mucibince hareket eden Ermeniler, Türklerden dostluk ve himaye görünce Türklere kalben bağlanmışlar ve Bizans'ın fethinde ise en az Türkler kadar sevinmişlerdi. Nitekim Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, Bizans'ın fethinden sonra şehrin imar faaliyetlerinde de Ermeni mimar, kalfa, mühendis ve işçilerden hayli istifade etmiştir ki, Hovagim Yebiskobos'un Patrik intihab edilmesinden sonra İstanbul'daki Ermeni nüfusu daha da artmış ve şehrin imarında bunların da hayli hizmeti geçmiştir. Ne var ki Osmanlı Türk topraklarında gözü olan cihan emperyalistleri, payı taht İstanbul ve Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde çeşitli faaliyetler gösterip, imparatorluk topraklarına fitne fesat tohumları ekerek halkını kutuplara bölerken, diğer taraftan da bilhassa Ermeniler arasına soktukları misyonerler kanalı ile Ermenileri Katolik ve Protestan mezheplerine kaydırmaya başlamışlar ve bu gizli faaliyet neticesi üçe bölünen Ermeniler, din kardeşliği efsunu ile fikren ihfal edilmiş ve diğer taraftan da Müslüman kavimler Ermenilere karşı kışkırtılmış. Böylece Osmanlı Türk Devleti'ne karşı ayaklanan Ermeniler bu hayati hataları yüzünden perişan olup aynen göçebeler gibi dünyanın her yanına dağılmışlardı. Dipnot: Ermeni isyanı mevzu, Osmanlı'da şer hareketleri ve Abdülhamit Han, IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul 2002. Günümüz Türkiye'sinde ise 2003 çoğunluğu İstanbul'da olmak üzere takriben 100 bin civarı Ermeni mevcuttur ki bu durum et ve tırnak misalinin en bariz nişanesidir diyebiliriz. Mağlup Bizanslıların ileri sürdükleri hezeyanlar ve vakaların saptırılması. Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi'nin Osmanlı Türk topraklarında vatandaş sıfatıyla yaşayan gayri İslam tebaaya da sosyal yaşantılarında önemli derecede yeri olan bazı haklara kavuşturmasıyla Türk adaletinin yüceliğini tüm cihana bir kere daha ispat etmiş olmaktaydı. Ne var ki mağlup Bizans'ın bazı fitneci tarihçileri ile Musevilerin ileri sürmüş oldukları gibi gayri İslam tebaanın edindikleri bazı haklar fetih esnasında verdikleri hizmetlerinden dolayı olmayıp yukarıda özetlediğimiz zaruretten dolayı verilmiştir. Bu gibi safsatalar fetih vakasını küçümsemek veya kendilerine de paye verdirebilmek gayesi güden sunturlu yalanlardır. Şöyle ki eşsiz Türk Hakanı umum tebaası arasına muvazene teessüs etmek gayesiyle böyle bir karar almıştı ki padişahın bu davranışı olsa olsa Türk ruhunun yüceliğini belirtmiş olur ve başkaca hiçbir mana taşımaz. Bu meselede bizi üzen tek husus bazı yazarlarımızın da bu gibi safsatalara inanarak eserlerinde aynı fikriyatı paylaşmalarıdır. Halbuki Osmanlı Türk Devleti 14. asrın başında kurulmuş, Bizans ise 15. asrın ortalarında fethedilmiştir. Arada bulunan 150 yıllık zaman zarfında Osmanlı hakimiyeti altında olan yerlerde külliyetli miktarda Hristiyan ve bir miktarda Musevi vardı. Acaba bunlar fetihten sonraki İstanbul'da yaşayan gayri İslamlardan daha mı aşağı hayat yaşıyorlardı? Asla. İşte en açık misali, Anadolu Ermenilerinin fetihten önceki vaziyetleridir ki Türk himayesi altında nasıl serbest ve mükemmel bir hayat sürdürdüklerini önceki sayfalarda belirtmiştik. Deniyor ki Sultan Fatih yapılan hizmetler karşılığı olarak bazı haklar vermiş ise bunu hak umuma şamil değildi, kim hizmet etmiş ise mükafatı o alırdı. Bu kısmen doğrudur. Çünkü büyük Türk Hakanı gayri İslam tebaasının tümüne de aynı hakları vermiştir. Bu asil ve adil jestin içinde başka sebepler aramak veya icat etmek, doğrudan Türk adaletinin yüceliğine gölge düşürmek, daha açığı inkar etmek manasına gelir ki böyle bir tutum ve davranış tek kelimeyle nankörlük demektir. Kısmen doğru olan tarafı ise muharebeler esnasında muhtelif kahramanlıklar sergileyip fetih hareketine kanı ve canı ile hizmet ederek zafere ulaşan yolda üstün meziyetler göstermiş nefer ve komutanlara verilen mükafatlar babında olandır. Bunun dışında hemen hiçbir zümre veya kavim kendisine paye çıkaramaz. Osmanlı Türk padişahı Bizans başkentinin içinde bulunan 3,5 entrikacı hainin yardımı ile değil, kılıcının kudreti ve şehitlerinin asil kanlarıyla fethetmiştir ki bu bütün cihan tarafından açıkça bilinmektedir. Ne var ki eski ve yeni olmak üzere bir takım tarihçiler, daha doğrusu tarih tahrifatçıları türlü kelime oyunlarına başvurarak özellikle Museviler lehine bir takım fetva ve imtiyazlardan dem vurmuşlardır ki ileri sürülen bu iddiaların hemen hepsi karanlık maksatlarla ortaya atılmış hezeyan ve tahrifatlardan müteşekkildir. Velakin buna rağmen bazı iddialara günümüze kadar erişmiş ve ne gariptir ki taraftar da bulabilmiştir. Şöyle ki sözde Bizans'ın fethine Bizans içinde bulunan Musevi cemaati canla başla gayret gösterip Sultan Fatih'e yardım için şehir içinde 5. kol faaliyetinde bulunmuş ve bu sebeple Yüce Hakan Musevilere özel bir imtiyaz hakkı tanıyarak onları böylece mükafatlandırmışmış. Kayda geçtiğimiz bu iddia hem isnatsız ve hem de gülünçtür. Çünkü Bizans dahilinde bulunan Museviler Bizans tebaası oldukları halde 3. sınıf vatandaş dahi sayılmazlardı. Ve son derece hor görülen ve kavmi mensupları değil Sultan Fatih'e yardım kendi canlarını dahi zor koruyabilmekteydiler. Musevilerin Bizans dahilinde hiçbir güçleri yoktu. Tamamen silik bir hayat yaşamaktaydılar ve bir Bizans Rum için herhangi bir Musevi'yi katletmek olağan işlerden sayılırdı. Onun hesabı hiçbir zaman sorulmazdı. Tek kelimeyle Bizanslıların Musevilere karşı hiçbir saygısı hele itimadı hiç mi hiç yoktu. Hal böyleyken bilhassa muhasara zamanında Bizans Yahudileri acaba evlerinde dışarı ayak atabilmekte miydi? Asla yardım edebilme imkanları olmamıştır. Galata Ceneviz devleti topraklarında ikamet edenler yardım etmişlerdir denecek olursa bu olmuştur. Ancak Sultan Fatih hiçbir zaman Cenevizlilere ve onların tebaası diğer kavim mensuplarına itimat etmemiş, yardım maksadıyla yapılan jurnalleri hemen hiçbirisine değer vermemiştir. Zira Cenevizlilerin ikili oynadıklarını Fatih Sultan çoktan bilmekteydi. Bizans tarihini ve fetih vakasını iyi bilenler, yani iyi tetkik edebilmiş olanlar, bizim iddiamızda nasıl haklı olduğumuzu rahatlıkla görebilirler. Lakin Musevilerin ileri sürdükleri iddiaları savunan ve maalesef tarihçi geçinen bir takım basireti bağlılar ve onların yanı sıra bir takım art niyetli kalemşörler, ne yazık ki aynı yolda yürümekte berdevamdırlar. Dipnot, biz antisemitist değiliz, böyle bir derdimiz yoktur. Bizim ilgi duyduğumuz ve meslek edindiğimiz alan siyasetin dışında olmak şartıyla tarih araştırmacılığıdır. Dolayısıyla Ermeni, Rum, Musevi, Süryani vesaire bizler için şu veya bu sebeple direktman hedef teşkil etmez. Çünkü hiçbir kavimle özel bir kavgamız veya hüsametimiz yoktur. Herhangi bir tarihi şahsiyeti veya vakayı işlerken en sıhhatli ve hakikatlere en yakın olanını seçebilmek için o konuda birçok kaynak incelemek ve gerçeğe en yakın olanını bulup tespit edebilmek yegane prensibimizdir. Çünkü tarihin istikbal için en güvenilir kaynak olduğunu naçizane en âlâ bilenlerdiniz. Yeter ki dürüst yazılmış olsun. Musevilerin 2. Cihan Harbi'nden sonra savaş içinde uğradıkları dehşet verici akıbetler dolayısıyla tüm insanlığın merhametine mazhar kılınmış olmaları bizce de en tabii hakları olmuştur. Ancak bu hak hemen her sahada ve her şekilde onlarca kullanılmaya başlanınca dünya üzerinde bir düşünce ve tenkit yasağı adeta doruğuna erişmiştir. Ancak bu inkar kabul etmez akım sebebiyle naçizane yazdığımız bu tarihi eserde kavimler hanesinde şu veya bu kavme karşı olmamak için çok dikkatli davranmamız icap ettiğini düşünmek dahi istememekteyiz. Zira başta da kaydettiğimiz gibi hemen hiçbir kavmin karşısında değiliz. Ancak olmamamızın da tarihi vakaları hatıra binaen eksik veya es geçeceğimiz manasına alınmamalıdır. Zira vatan sevgisi her şeyden üstündür. Mesela bir fetva meselesi vardır ki pek enteresandır. Dolayısıyla vakayı aynen geçiyoruz. Tahrif edilen bir ferman. Bir rivayete göre Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi, Bizans'ın fethinden evvel bazı Bizanslı Rum ve Yahudileriyle gizli bir anlaşma yapmış ve bu anlaşma mucibince kendisi lehine 5. kol faaliyetinde bulunanlara fetihten sonra mükafat ve imtiyazlar vereceğine dair bir ferman yazmış. İşte bu rivayetten de ileri giden tamamen uydurma bir iddia dikkate alınarak sözde sultanın fetihten sonra azınlık tebaaya vermiş olduğu imtiyazları bu ferman çerçevesi dahilinde vermiş olduğu ileri sürülmüştür. Halbuki Bizans Yahudilerinin vaziyeti yukarıdaki satırlarda açık olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla Bizans Yahudilerinin böylesine riskli bir işe girişemeyeceği en açık şekilde meydandadır. Bizanslı Rumlara gelince onların içinde ancak imparatorun baş nazırı olarak notaras ile avanesi olabilir ki bu da ayrı bir tetkik mevzudur. Ayrıca derin araştırmalara ihtiyaç hissettiren bir husustur. Fetihten sonra sözde bir müddet bu ferman yürürlükte kalmış ve Yavuz Sultan Selim Han ile Kanuni Sultan Süleyman devirlerinde de bu vaziyet devam etmiş. Velakin dehşet verici bir yangın neticesi mezkûr ferman yanıp kül olunca yenisinin yazılmasına bir takım kimseler mani olmaya başlamışlar. Ne var ki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın meşhur Şeyhül İslamlarından Ebu Suud Efendi tarafından iki yaşlı kişi şahit olarak dinlenince onların ifadelerine istinaden yeni bir fetva verilmiş. Ancak mezkûr fetvanın Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi tarafından yazılıp yazılmadığı pek malum değildir. Zihar şahit olarak dinlenen şahıslardan biri 117, diğeri ise 130 yaşlarındaymış ve söz konusu şahısların yaş hadleri mezkûr fetvada ayrıca belirtilmekteymiş. Hal böyleyken ciddiyetine inanabilmek için pek saf olunması lazımdır. Zira yaş hadleri belirli sınırları aşmış bulunan kimselerin ifadelerinin İslam kanunlarına göre ilmi değer taşımaz. Kaldı ki medeni kanunda da bu madde geçerlidir. Dolayısıyla Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'nin böyle bir çetrefilli isteğe evet diyebileceği, yani rahatlıkla fetva verebileceği katiyetle düşünülemez. Dolayısıyla bu uydurma fetva Şeyhül İslam'ın haberi olmadan evrakına katılmış olabilir. Bu meselede ana maksat Yüce Türk Hakanı'nın fetih hareketine gölge düşürebilmek ve muazzam bir askeri muvaffakiyeti, sözde Bizans içinden yardım görülmüş olduğunu ima ederek mezkûr başarıyı küçümseyebilmekti. Museviler de bu vaziyetten bil istifade kendilerine de bir pay çıkarmaya çalışmışlardı. Fakat ne şekilde olursa olsun işin içine Museviler de katılmış olduklarına göre şayet böyle bir anlaşma yapılmış ise bu olsa olsa Galata Cenevizleri kanalıyla olmuş demektir ki böylesi bir durumda da Musevilerin Sultan Fatih'e nasıl yardım etmiş oldukları en az birincisi kadar merak konusudur. Zira Galata Musevileri daha ziyade ticaretle iştigal eden sıradan tacirler olup siyasetle pek ilgilenmezlerdi. Bunun böyle olduğu tarihi kaynaklarda belirtilmiştir. Bu duruma göre onlar sadece maddi yardımda bulunabilirlerdi ki Sultan Fatih'in böyle bir yardıma zaten ihtiyacı yoktu. Ancak Galata Musevilerinin böylesine çetrefilli oyunlara yanaştıklarına göre siyasi alanda da bir takım entrikalar çevirdikleri ve bunu gayet gizli uyguladıkları bu şekilde meydana çıkmış olmaktadır. Gelelim Cenevizlilerde olan sözde anlaşmaya. Bu da pek sıhhatli bir iddia değildir. Zira Konstantiniyye'nin fethinden sonra Galata Cenevizi'nin de Fatih tarafından külliyen işgal etmiş olduğunu daha önceki bölümlerde okumuştuk. Şayet Sultan Fatih ile Cenevizler arasında olağanüstü imtiyazlar verilen bir anlaşma imzalanmış olsaydı, Galata Cenevizlilerinin ülkelerini bırakıp kaçmalarına lüzum kalmazdı. Kaldı ki Sultan Fatih ile Cenevizler arasında yapılmış olan anlaşmadaki maddeler önceki sayfalarımızda görülmüştür. Dolayısıyla bütün bunların ayrı ayrı yeniden tetkik edilmesi lazımdır. Ne var ki her şeye rağmen bazı kaynaklarca meseleye kesinlik kazandırabilme gayretine gidilmiştir. Mevzu bahis fetvayı merhum İsmail Hami Danişmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi'nin 1. cildinin 264. sayfasını okuyalım, aynen geçiyoruz. Mesele merhum ve mağfurun Leh Sultan Muhammed Han aleyhi rahmeti ve Lûfurullah Hazretleri Mahruse-i İstanbul ve etrafında vaki olan kariyeleri anveten fetih mi etmişlerdir? El cevap, maruf olan anveten fetihtir. Emma kanaisi kadime hali üzerine ikba olunmak sulh ile fete delalet eder. Sene Hamse ve Erbain ve Tisamiye 945 tarihinde bu husus teftiş olunup 117 yaşında bir kimsene ile 130 yaşında bir kimsene bulunup Yahudu Nasara el altından Sultan Muhammed ile ittifak gidip tekfua nusrat itmeyecek olup Sultan Muhammed dahi anları sebyüt meyip halleri üzerine mukarrer edecek oldu. Bu veçile fethedulundu diyü müfettiş mazharunda şehadet idüp bu şehadet ile kenaisi kadime hali üzere kalmıştır. Yukarıda aynen kayda geçtiğimiz fetvanın hiç de sıhhatli bir kaynak olmadığını bir tek misalle gösterebiliriz. Şöyle ki İstanbul surlarının dışında kalan bütün mahalleleri Öncü Kuvvetler Kumandanı ünlü Karaca Bey, Akıncı yiğitleriyle fırtına gibi eserek akınlar düzenlemiş ve fetih ordusunun harekatına mani teşkil edebilecek bütün ileri garnizonları yok ederek bütün çevreyi temizlemişti ki, Karaca Bey bu harekatı sürdürürken Sultan Fatih Edirne'de son hazırlıklarını yapmakla meşgul idi. Görülüyor ki malum fetva tarihi belge olabilmekten tamamen yoksundur. Ayrıca meşhur Musevi asıllı Profesör Avram Galanti'nin Türkler ve Yahudiler adlı eserinde 3. Mehmet tarafından Yahudilere verilmiş olan bir fermandan söz etmektedir ki, Avram Galanti söz konusu fermanı Lozan Konferansı'nda Lord Gurzon'un simsarı ve Türkiye Yahudileri haham başılarından olan Hayim Naum'un elinde bulunan pek süslü bir fermandan kopya ederek eserine geçtiğini belirtmektedir. Profesör Galanti'nin eserine geçtiği bu ferman ve Galanti'nin söz konusu fermanı yeni Türkçe'ye çevirmesi hakkında gayet sarih ve dikkate şayan bilgiler veren değerli yazar Ali Rıza Sağman, İstanbul'un fethi hakkında enteresan bir fetva aldığı risalesinde şöyle yazmaktadır. Profesör Avram Galanti bu fermanı aslında yeni yazımıza mani olamamış, bu hatalar fermanı öyle bir duruma sokmuş ki içinden mana çıkarmak, derin bir kuyudan çengelsiz kova çıkarmak gibi bir vaziyet hasıl olmuş. Bundan başka Galanti fermanın ibaresinden bazı çıkarmalar yapmış, bunların yerlerine 5 adet nokta nokta nokta koymuştur. Bu noktaların yerlerinde neler vardı? Fermanın arşivde bulunması gereken aslını bulup tetkik eylemek herhalde icap ediyor. Söz konusu fermanın en önemli kısmı ise şudur. Evlerinde suret ve mihrap yok iken Tevrat okumalarına ve ibadet yapmalarına mani olunduğunu, istidai inayet ile ellerinde bulunan fetva-i şerife ve evamir-i aliye-i ibraz eylediler. Sadır olan iş bu fermanımda buyurdum ki mukayyet olunsun. Kenais-i kadimeden yine yanan olursa ellerindeki fetva-i şerife ve ecdad-ı ızamımın verdikleri evamir-i aliye, muktezasınca vaaz-ı kadim üzere tecdit ve tamir etmek istediklerinde, evlerinde suret ve mihrap bulunmadıkça ayinleri üzere Tevrat okumalarına şer-i kavim ve vaaz-ı kadime muayir bir fert mani ve dafi'yi ve münazi'yi ve rafi olmayıp ve dahlü tearruz eylememek babında muhkem tenbih ve tekit edip men ve def eyleyip ellerinde olan fetvalarına ve hükümlerine muhallif, bazı kadime muayir asla kimseneye iş ettirmeyesiz. Bundan sonra buna aykırı hareket edenleri isim ve resimleriyle yazıp dergâh-ı hümayunuma arz eyleyesiz ki, emrime inkisal etmedikleri için cezaları verile. Ama bu behane bazı kadimden ziyade bir nesne ihdas ettirmekten ihtiraz eyleyesiz ve emri şerifime baden nazar sicilli mahfuziyetine kaydettirip ellerinde ipka eyleyesin. Senden sonra gelen hukkam mazlumiyle amel edip hilafına cevaz göstermeyeler. Fi evahir-i şevval sene ihda aşer ve elf bi mekani Konstantiniye 1011 yılının şevvali sonlarında İstanbul'da. Bu ferman hakkında zihne gelenler. 1. Görülüyor ki Avram Efendi'nin 1920-1922 yıllarında Türkiye haham başısı Hayim Nahun'dan alıp kitabına koyduğu ferman, Üstad Danişmend'in Ebu Suud Efendi fetvasından alıp adı geçen eserine koyduğu fetva ile aynı mealdedir. Ancak ferman ondan daha etraflı ve daha verimlidir. 2. Bu ferman Sultan 3. Mehmet 1595-1603 tarafından ısrar edildiği belki vakıdır. Fakat hasreden Yahudilere verildiği sabit değildir. Çünkü fermanda geçen birkaç kelime bu fermanın Yahudilere verildiğini birkaç kelime ve fıkrada Hristiyanlara verilmiş olduğunu anlatmaktadır. Şöyle ki, A. Fermanda bir iki yerde Yahudi ve Tevrat kelimeleri geçiyor. Bunlar bu fermanın Yahudilere verilmiş olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Şu kadar var ki bu iki kelime bu fermanın umumi selikasına yabancı görünüyorlar. Sonradan atılmış ve katılmış olduklarını ima eder bir tavırları var. Bu fermana arşivde bulunan aslı görülmedikçe bu şüpheden kurtulunamaz, kalbe imtinan gelmez. B. Ferman umumi heyetiyle Hristiyanlara verildiğini anlatıyor. Çünkü hükümlerin sıklet merkezi kenais yani kiliselerdir. Kilise bundan evvelki paragrafta belirttiği gibi Hristiyanlık dinine ait mabedin adıdır. Musa dinine ait mabede kilise denmez. Havra, sinagog denilir. Eski adamlar kilise ile havrayı tefrik etmezler. Hepsine birden kilise derler geçerlerdi. Yolla mutalaa serdedilemez. Tevrat'ı pekala bilip onun yerine İncil'i kullanmayan kalem, havra ile kiliseyi pekala ayırt edebilen kalemdir. Bundan başka fermanda birkaç kere tekerrür eden ve çok önem verilerek fermanı garantileyen şartlar var ki bunlar fermanı Yahudilere değil, Hristiyanlara verilmiş olduğunu söz götürmez bir açıklıkla anlatmaktadır. O mesele evde suret ve mihrap bulundurulmaması meselesidir. Bu iki din hakkında azdan çoktan bilgisi olanlar hemen hatırlarlar ki bu suret ve mihrap meselesi Hristiyanlık dini ile ilgilidir. Musa dininde suret, resim ve heykel yasağı İslam dinindekinden daha çok şiddetlidir. Tevrat, Tesniye 4.16 ve 5.8 ve 27.15 ve Hurç 24. 1943'te basılmış olan Yahudi tarihinin 41. sayfası ve merhum Ziya Uygur'un Siyonizm kitabının 86. sayfasına bakınız. Biz şu itikattayız. Böyle fetvalar ve öyle fermanlar içten içe yaptıkları fısıltılarla anlatıyorlar ki ortada gizli bir el, türlü işler kıvırıyor ve esrarengiz roller yapıyor. Samimi olduğu kadar saf olan çevre bu yaman elin yaptıklarının farkına varmıyor. Ali Rıza Sağman Bey'in yukarıda kayda geçtiğimiz açıklamalarından aldığımız özetler fetva mevzuatındaki bir takım çetrefilli icraatların ne yaman düzenbazlıklar olduğunu açık ve kesin bir şekilde dile getirişleri cidden takdirlere şayandır. Bizans kaynaklarındaki hezeyanlar ve Prens Dukas'ın Fatih yorumu. Bizans Prensi Dukas'ın Konstantiniyye'nin fethi hakkındaki kayıtları ve kayıtlarında yer yer yaptığı enteresan yorumlarının içinde doğru olanı, yanlış olanı, maksatlı ve provokasyonel olanları bir bir incelenmesi ve değerlendirilmesi icap eden kayıtlardır. Ancak naçiz intibamıza göre bizde bu değerlendirmeler cüzi realist kaleler dışında kalanlar, ekseriyetle kayıtların hemen her nevisini kendi siyasi inançları doğrultusunda değerlendirmekte ve böyle olunca da birçok tarihi vaka sıhhatli değerlendirmelerden tamamen uzak kalmaktadır. Mesela Sultan Fatih'in Bizans'ın büyük nazırı Lucas Nortaras'ın 14 yaşlarındaki mükemmel bir erkek güzeli olan oğluna göz diktiği, Nortaras reddedince de tüm aileyi idam ettirdiği sunturlu yalanı ne acıdır ki bizdeki bazı maksatlı kalemlere Osmanlı'yı yerebilmek uğraşında malzeme teşkil etmiş ve de 1938'lerin o pek çok vatanperver mecmualarından birisinde meskûr safsata gayet ciddi bir tarzda tefrika edilmiş ve sözde Fatih böylece girilmişti. Hem de övüle övüle. Prens Lucas vakayı aynen görüp yaşamışçasına meşhur Bizans tarihinde şöyle anlatır. Sayfa 187. Padişah o zaman şehrin en büyük kısmını gezdi ve saraya yakın bir yerde ziyafet sofrası hazırlatarak eğleniyordu. Bu ziyarette padişah fazla şarap içerek sarhoş olduğundan harem ağasını davet etti ve kendisine şu emri verdi. Büyük Duka'nın evine git ve en genç çocuklarının bu ziyafete gönderilmesini padişahın emrettiğini kendisine söyle. Genç çocuk güzeldi ve 14 yaşındaydı vesaire. Prens Lucas'ın Bizans tarihinde buna benzer birçok safsata mevcuttur. Lakin bunun yanı sıra tarih açısından da değer teşkil eden notları da mevcuttur. Ancak bütün bu kayıtları bir tarihçi gözü ile değerlendirmek ve siyasi fikriyat dışında ele alıp tarihi malzeme olarak kullanmak tabii ki bizlere düşer.